أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Evet kıymetli kardeşler, Cibril hadisi diye bilinen meşhur İslam'ın, imanın ve ihsanın tarifinin yapıldığı hadisi şerifin tefsirindeyiz, şerhindeyiz. Bu hadisin son bölümündeyiz. Allah nasip ederse bugünkü dersimizde bu hadisin tefsirini, şerhini, açıklamasını bitirmiş olacağız. Malumunuz üzere Cebrail aleyhisselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, insan suretinde gelerek ona İslam'ı, imanı ve ihsanı sordu. Bizler önce geçen İslam ve iman sorularının ve yapılan tefsirinin şerhini, açıklamasını önceki haftalarda açıklamıştık, beyan etmiştik. Bugün inşallah hadisin son bölümünde Cibril Aleyhisselam'ın ve akhbirni anil ihsan, bana ihsanı haber ver. İhsan nedir? Dikkat ederseniz geçen haftalardan da ifade ettiğimiz üzere İslam en geniş alan. Dinin en geniş alanı İslam. Bir üst mertebesi, bir üst makamı iman. O biraz daha dar. İhsan daha da dar. Ve işin en üstü, en zirvesi. Bu mertebe, ihsan mertebesi dinde az önce de ifade ettiğimiz üzere zirve. Buna ulaşmak için de insanın kalbini ıslah etmesi, kalbinle mücadele etmesi gerekiyor. Diyor ki Cibril aleyhisselam, فَاَخْبِرْنِي عَنِ الْاِحْسَانِ İhsan nedir? Bana ihsanı anlat. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da cevaben buyuruyor ki, اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Bu mertebe, bu makam kişinin ancak kalbini ıslah etmesiyle nail olunabilecek bir makam. Yani kalbin hazır olması, kalbin murakabe, gözetleyen, takip eden, takip edildiğini fark eden bir uzuv haline gelmesi gerekiyor. Allah Resulü diyor ki en ta'budallaha ke enneke terahu. Görüyormuşçasına, sanki görüyormuşçasına Allahu Teala'ya ibadet etmendir. Fe in lem tekun terahu. Şayet onu görüyormuşçasına ibadet edemiyor isen, fe innehu yarake. O seni ne yapıyor? Görüyor. Bunun bilincinde olman gerekiyor. Bazı ilim ehli ihsanı iki ayrı mertebeyle zikrediyor. Diyor ki birinci mertebesi senin onu görmen, görüyormuşçasına ibadet etmen. Bunu yapamıyorsan onun seni gördüğünü bilmen. Bu da ancak kim için mümkün? Kalbi ıslah olmuş, kalbi fesattan, şirkten, günahlardan, masiyetlerden böyle temizlenmiş, ondan uzak kalplerin sahipleri için mümkün. Yani insan camide olabilir, cemaatle namaz kılıyor olabilir, Kur'an okuyor olabilir, Kabe'nin etrafında tavaf ediyor olabilir. Ama kalbi nerede? Orası çok önemli. Yani gelmişsindir camiye, oturuyorsundur. Dış surette İslam'ın bir erkanını ne yapıyorsun? Yerine getiriyorsun, namaz kılıyorsun. Ama ihsan derecesinden baktığımız zaman, ihsan penceresinden, zaviyesinden baktığımız zaman kalbin nerede? Yani senin vücudun, bedenin İslam çerçevesinde camide namazını eda ediyor. İslam'ın şartlarından bir tanesi. Ama kalbin acaba nerede? Aklın nerede? Ticaret mi yapıyorsun? Mal alıp mı satıyorsun? Bir yeri ziyarete mi gidiyorsun? Ertesi günün planını, programını mı yapıyorsun? İşte ihsan makamı öyle bir makam ki namazdayken Allah'ı görüyormuşçasına ibadet ediyor olman. Yahut onun seni gördüğünü bilmen. Allah-u Teala ne buyuruyor? يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Gözlerin hain bakışlarını, gizli bakışlarını Allah bilir. Göğüslerde, sadırlarda saklananları da, gizlenenleri de bilir. Şimdi bir insan bunu eğer hakkıyla idrak edebiliyorsa, bunu hakkıyla anlayabiliyorsa, o adam Allah'ın izniyle ihsan makamına, ihsan mertebesine ne yapar? Ulaşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Yevme la yenfa'u malun ve la banun illa men etallaha bi kalbin selim." O gün mal ve benun, çoluk çocuk fayda vermeyecek. İnsana tek fayda verecek olan şey nedir? İlla men etallaha bi kalbin selim. Selamette olan kalp. Şirkten, nifaktan, fısktan, günahlardan uzak olan kalp. Hariç İnsana hiçbir şey ne yapmayacak, bu manada fayda vermeyecek. Demek ki kalbin ıslahı çok önemli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere kalp ıslah olduğu zaman vücutta öyle bir et parçası vardır ki o diyor ıslah olduğu zaman bütün vücut ıslah olur, düzelir. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur, fesat olur. İşte ihsan mertebesi dinin en üst noktası. İnsanın oraya ne yapması lazım? Hedeflemesi, arzulaması lazım. Bu da ancak kalbin neyle oluyor dedik? Islahıyla oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, ben diyor ümmetimden öyle insanlar biliyorum ki bunlar kıyamet günü öyle büyük hasenat, yapmış oldukları öyle büyük hayırlar var ki, öyle bir büyük hayırlarla kıyamet günü gelecekler ki, onların bu yapmış oldukları hayırlar, Tihame Dağı kadar büyük bir dağ, çok olacak. Yani adam öyle ameller yapmış ki, kıyamet gününde amelleri Allah-u Teala dilerse ne yapıyor? Somutlaştırıyor değil mi? Teraziye konulacak, tartılacak. Ameller teraziye çıkıyor. Diyor ki, ameller Tihame Dağı kadar çok olacak. Ancak diyor Allah-u Teala bu adamın bu amellerini hevaen mensura, toz haline getirecek. Yani dünyada yapılan bir amel var, ahirette teraziye çıkacak ama çıkmadan önce bu amel toz haline gelecek. Fayda vermeyecek sahibine. Sevban, sahabeden Sevban radıyallahu anh diyor ki, Ya Resulallah sifhum lena, cellihim lena, ellâ nekûne minhum, ve nahnu lâ ne'lemû. Ay Allah'ın Resulü. Bu adamlar kim böyle? Bunları bize anlat. Bunları bize vasfet. Bunları bize açıkla ki biz ne yapmayalım bunlardan? Olmayalım. Çok önemli. Yani sahabenin bilgisi, ilmi sürekli amele yönelik. Korkuyor sahabe. Ömer İbn-i Hattab, Huzeyfe İbn-i Yemen'in peşinden geziyor. Allah Resulü'nün sana öğrettiği isimler arasında, münafıkların isimler arasında ben de var mıyım diye. Ömer İbn-i Hattab, cennetle müjdelenmiş bir adam. Bir rahatsızlık duyuyor. Bir kalbiyle mücadelesi var. İhlasıyla mücadelesi var. Allah'a olan ihsanıyla mücadelesi var. Bunun için sürekli ne yapıyor? Havf ve reca arasında gidip geliyor. Böyle çalışkan öğrenciler böyledir okulda. Çocuğa böyle bakarsın, sınıfta kalacakmış gibi çalışır. Çalışkan öğrenci. Yani gece kalkar, bakar, kitaba koyar. İki saat sonra yine kalkar, yine bakar. Çocuk 90'lık 100'lük öğrenci ama o korku onu ne yapıyor? İşte o hale getiriyor. Yani niye 90'lık 100'lük öğrenci bu? Takdirlik öğrenci. Korku onu rahat bırakmıyor. Şimdi sahabe de korkuyor. Bir taraftan cehennem var, hesap var. Allah'ın karşısında, Allah'ın huzurunda amellerle gelip bir de amellerin boşa çıkması var. Sevban diyor ki ya Allah'ın Resulü bana bu adamları anlat. Bunlar kim böyle? Neden bunların amelleri boşa çıktı? Yani burada biz diyoruz ya insan üzerine alınması lazım. Bizde genelde Türkçe'de şey var. Sen üzerine alınma diyoruz ya aslında. Halbuki üzerimize alınmamız gereken şeyler bunlar. Sahabe hemen üzerine alınıyor. Çünkü sahabe bakıyor ki bahsedilen kişiler yani mulhit değil, kafir değil, inkarcı insanlar değil. İman etmiş, salih amelleri olan insanlar. Ancak adamların amelleri boşa gidecek. Karşılığını alamayacaklar. Toz haline gelmiş olacak. Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem اَمَا اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ Onlar sizin kardeşleriniz. Yani Müslüman kardeşleriniz. Din kardeşleriniz. وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ Sizin kendi soyunuzdan, ırkınızdan sizin gibi yiyen, içen insanlar bunlar da yani. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ Geceliğin de namaz kılanlar bunlar. Yani bu adamlar hani böyle boş adamlar değil. Gece namaza kalkıyorlar. Ancak diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam وَلَاكِنَّهُمْ اَقْوَامٌ Onlar öyle topluluklar ki اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللّٰهِ اِنْتَهَكُوهَا Haramlarla baş başa kaldıklarında bunlar kendileriyle haramlarla baş başa kaldıklarında çok kolay o haramları işleyebiliyorlar, çiğneyebiliyorlar. Bunlar öyle topluluklar diyor Allah Resulü Aleyhisselam. İşte bu hadisin ihsan makamıyla, ihsan mertebesiyle çok yakından ilişkisi var arkadaşlar. Bir insan eğer Allah'ı görüyormuşçasına yahut Allah'ın kendini görüyor olduğunu bilmesi halinde kendisi tek başına kaldığında günahlarıyla ne yapamaz? Haşır neşir olmaz, günahlara düşmez. Yani bugün bir personel düşünün. Adam odasında çalışıyor. Akşama kadar işi nasıl yapar? Rahat rahat yapar, yata yata yapar. Ama içeri bir müdür girse ne olur? İçeri bir müdür girse adam koltuktaki oturuşundan, kalem tutuşuna değil mi? İş ciddiyesi her yönüyle ne olur? Disiplinli olur. Demek ki yani ihsan kalbin ıslahıyla mümkün olan, olabilecek olan bir mertebe. Şimdi bizler yatak odalarımızda herkes nasıl? Rahatız. Pijamalarımızla yatıyoruz. Yani beni görseniz mesela evde benim yatak odasında ya bu hoca ne kadar rahat. Ben yatak odasından mesela oturma odasına geçince biraz daha değişik çıkıyorum oraya. Kapıya çıkarken daha farklı. Mahallede camiye giderken daha farklı. Buraya gelirken daha farklı. Kılığıma, kıyafetime dikkat ediyorum. Niye? Çünkü insanlar beni ne yapıyor? Görüyor yani. Bu normal. Bunda bir zemmedilecek bir şey de yok yani. İnsan evde, yani odasında, kendine has olan odasında rahatıyla oturabilir. Ama odadan çıkınca biraz daha farklı. Evden çıkınca biraz daha farklı değil mi? Hep böyle kademe kademe değişiyor. Camiye gelirken dediğimiz gibi daha farklı. Tabi bazı insanlar var. Camiye adam pijamayla geliyor. Yani evindeki kıyafetle camiye gelen insanlar var. Onlara şu ayet-i kerimeyi hatırlatmak lazım. Allah-u Teala diyor ki, buyuruyor ki خُذُوا زِينَتَكُمْ اَنْدَ كُلِّ مَسْجِدْ Her namaza gelirken ne yapın? Ziynetinizi, süsünüzü takının, alın. Yani namaz ziynet edinilmesi gereken, güzel kokular sürülüp, güzel elbiseler giyinilmesi gereken bir ibadet. İbn-i Ömer yanında hizmetçisini, kölesini görüyor. Pijamalarla camiye gelmiş. Ona vuruyor. Dur, ne yapıyorsun sen? Hudu ziynetekum inde kulli mescid. Buna hususa da dikkat etmek lazım. Yani camiye gitme adabından bir adab da nedir? Doğru düzgün kıyafetle camiye gitmek. Biz neden ne yapıyoruz? Şeklimizi, tipimizi, kılığımızı, kıyafetimizi değiştiriyoruz. Yani evde oturduğumuz kıyafetle dışarı ne yapmıyoruz? Çıkmıyoruz. Yani normal insan fıtratı olan, üzere olan insanlar çıkmıyor. Maalesef bugün insanların artık yani haya ölçüleri değişmiş durumda. Evde neyse dışarıda da öyle. Yahut evinin penceresi açık dışarıdaki insanlar evi seyrediyor. Herkes evin içinde ne yapıyorlar? İnsanlar o şekilde görüyorlar. Bunlar istisnai durumlar. Yani insanlık fıtratından, Müslümanlık demiyorum, Allah'ın yaratmış olduğu insanlık fıtratından uzaklaştıkça zaten İslam fıtratından da uzaklaşmış oluyor. Hayası azalıyor. İşte ihsan öyle bir mertebe ki, öyle bir makam ki, Allah-u Teala'yı görüyormuşçasına davranmak yahut onun seni gördüğünü sürekli aklında, zihninden çıkarmamak. Eğer bu hal üzere olursak, işte o zaman ne oluyor? İnsan kendine çekidüzen veriyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, diyor ki, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ. Onlar insanlardan saklanırlar, gizlenirler, utanırlar ama Allah'tan ne yapmazlar diyor. Gizlenmezler, utanmazlar, saklanmazlar. Şimdi bizim memleketimizde şöyle bir atasöz var. Kulun, Allah'ın bildiğini ne diyor? Kuldan esirgeme. Bu da yanlış bir söz. Allah'ın bildiğini kuldan esirgeme. Yani Allah biliyor benim şeyim günahları. Sen de bir duyup, sen de bir öğren. Bu da yanlış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bütün ümmetim affolunacak. Bütün ümmetim mağfiret olunacak. Ancak o günahları açığa vuranlar hariç. Yani günahını açığa vurma. Allah-u Teala'nın isimlerinden birisi de Sittir. Nedir Sittir? Örten, gizleyen. Yani Allah-u Teala açtığı zaman senin ayıbını bütün dünya bir saniyede o günahtan haberdar olabilir. Sittir. Settar cevaheti zayıf. Allah-u Teala'nın Esma-ı Hüsna'sından bir tanesi de Es-Sittir. Halk arasında Settar diye biliniyor. Rivayetin sahih olanı Sittir. Yani örten, setreden. Sahih bir rivayet değil, Settar ifadesi. Allah-u Teala örter. Eğer Allah-u Teala rezil ederse bir insanı, bir kulunu, yani bir gecede yaşı ne olursa olsun Allah-u Teala perdeyi kaldırdın mı bir adamı ne yapabiliyor? Perişan ediyor, rezil edebiliyor. Allah-u Teala seni setrettiyse, örttüyse, günahını örttüyse sen de ne yapmalısın? Açığa vurmamalısın, o günahı örtmelisin. İhsan mertebesinden sonra Cibril diyor ki, فَاَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. Kıyameti bana haber ver. Kıyamet ne zaman kopuyor? Peygamberimiz de bu soruyu soruyor. Tabi kıyametle ilgili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki مَلْ مَسْعُولُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. Soranla sorulan aynı. Sorulan sorandan daha bilgili değil. Yani ben peygamber olarak sen Cibril'den daha fazla bir bilgiye sahip değilim. Kıyametin ne zaman kopacağını kimse ne yapmıyor? Bilmiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki اَكَادُ اُخْف۪يهَا. Az daha onun saatini ne yapacaktım? Saklayacaktım diyor. Şimdi bu ayeti nasıl anlayacağız? Kıyametin saatini az daha saklayacaktım diye buyuruyor Allah Teala. Yani bu ayetin modamot Türkçesiyle, modamot anlamasıyla baktığımız zaman Allah Teala sanki kıyamet saatini saklamamış gibi gözüküyor. Onun için bazı kendini bilmez tipler gaybtan haber vererek, bazı hesaplar yaparak kıyamet diyorlar şu tarihte kopacak. Allah zaten demiş diyor, az daha gizleyecektim, az daha saklayacaktım. Madem Allah Teala saklamamış, gizlememiş, öyleyse biz diyor ne yapabiliriz? Bunun hesaplarını, kitaplarını yapabiliriz. İşte mesela فَاَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَ. Hadisinde hareketle bazı insanlar ebced hesabı denilen hesaba, cümle hesabına giriyorlar. Bu Yahudilerde çok yaygın olan bir hesap. Yahudiler geliyorlar, elif, la, mim hesap ediyor. Diyor ki bunun diyorlar hesabı 70. Peygamberin diyorlar bu konuştukları, bu getirdiği din diye anlattığı şeyler 70 yıl sürecek. Ondan sonra bitecek diyorlar. Bu ebced hesabı, bu harplere verilen hesaplar dinimizde olan şeyler değil. Yahudiler, asıl itibariyle Yahudilerin kullandığı bir hesap. Cifir hesabı da deniyor. Bunu böyle kullanan birçok insan var. Adam kitap yazmış. Diyor ki şu ayeti toplayınca, şundan şundan hesap çarpınca, çıkarınca beni gösteriyor bu ayet. Benim kitaplarım gösteriyor diyor. Bunu diyen insanlar var arkadaşlar. Bu kadar ileri gitmiş insanlar. Ve insanlar bu kimselerin kitaplarını büyük ehli sünnet alimlerinin kitapları gibi kabul edip okuyorlar. اَكَادُ اُخْف۪يهَا. Az daha onu gizleyecektim ayetinin tefsiri. اَكَادُ اُخْف۪يهَا عَنْ نَفْس۪ي. Az daha onu kendi nefsimden dahi gizleyecektim diye bu ayetin tefsir ediliyor. Yani Allah Teala az daha kıyamet ilminin saatini ne yapacaktı? Kendinden bile gizleyecekti. O kadar bu saat nedir? Gizli ve saklıdır. Allah Teala'nın dışında bunu ne Cibril biliyor ne de insanların en efendisi, en şereflisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biliyor. Allah Resulü'nün bu cevabından sonra sorulan da aynı soran gibidir. Daha bilgili değildir cevabından sonra. Cibril diyor ki فَاَخْبِرْنِي عَنْ اَمَارَاتِهَا Kıyametin neyini bana haber ver? Emaret alametleri nedir? Allah Resulü diyor ki اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا Köle kadının efendisi olan çocuğunu doğurması. Ne demek bu ifade? Şimdi İslam hukukuna göre eğer bir savaşta bir köle alınındıysa, edinildiyse bir adama bu köle verildiyse bu adam o köleyle, o kölenin sahibi oluyor. O köleyle ilişkiye girdiğinde tabii ondan başka kimse giremez o adamdan başka. O köle eğer o hür adamdan, özgür adamdan hamile kalır, çocuğunu doğurursa çocuğunu doğurmasıyla birlikte o çocuk ne olarak doğuyor? Hür olarak doğuyor. Özgür olarak ne yapıyor? Doğuyor. Ve bu kadın da hürriyetine kavuşuyor. Ancak diyor ki ilim ehli, bu kadının doğurduğu çocuğu annesine ne gibi davranıyor? Köle gibi davranıyor. Çünkü kadının aslı ne? Köle. Kadının aslı köle. Babası hür, annesi köle. Çocuk hür olarak doğuyor. Annesine ne olarak davranıyor? Köle gibi davranıyor. Tabii bu ilk dönemlerden itibaren var olan bir vaka, olay. Peygamberimiz bunu niye haber verdi? Kıyamet alameti olarak. Diyor ki ilim ehli, kıyamette bu ne olacak? Çoğalacak. Kıyamete yakın dönemlerde savaşlar çıkacak. Savaşlar çoğalacak. Ve insanlar, Müslümanlar böyle köleler elde edecekler. Ve bunlardan bir sürü çocuklar doğacak. Ve bu çocuklar annelerine köleye davranıldığı gibi kötü bir şekilde davranacaklar. Bu bir tefsir, bir yorum. Daha geniş bir tefsirine göre diyor ki ilim ehli, kıyamete yakın vakitte, yani ahval, durum öyle çok değişecek ki, öyle sıkıntılı bir hale gelecek ki, çocuklar annelerine kölelere davranıldığı gibi davranacaklar. Yani anneye saygı duyulmayacak. Anneye itaat edilmeyecek. Bunu şu an görüyoruz. Bu daha da artarak gidecek. Yani bundan 40 sene önce, 50 sene önce, 60 sene önce anne babaya duyulan saygı nasıldı? Bugün nasıl? Öyle değil mi? Yani çocuklar, anne babalarına söven çocuklar, itaat etmeyen çocuklar, karşı gelen çocuklar, üzerine doğru yürüyen çocuklar. Bunların hepsi bugün maalesef gözle müşahit görülüyor, yaşanıyor, biliniyor. Bunun tek çıkar yolu insanın önce kendisini ıslah etmesi, ardından çocuklarını ıslah için Kur'an'la, sünnetle terbiye etmesidir. Ardından Allah Resulü diyor ki entera al-hufata al-urata al-alata ri'aşa yetetavaluna fil bunyan. Kıyametin başka bir alameti de ayakkabısız, kıyafetsiz, gariban, yoksul, koyun çobanlarının binalar yaparak binalarda yarışması. Yani İlim ehli yine diyor ki bu bugün yaşanıyor. Yani sadece Körfez ülkelerinde değil, bütün dünyada yaşanıyor. Yani bundan 50 sene önce, 60 sene önce mesela Körfez ülkelerinde insanlar kıl çadırdan yapılan kıldan yapılan çadırlar içinde yaşıyorlardı. Aynı insanlar yahut onlardan sonra gelen bir sonraki nesil bugün öyle villalarda, öyle binalarda yaşıyorlar ki birbirleriyle adeta ne yapıyorlar? Yarışıyorlar. Bizim memleketimizde de bundan 60 sene önce herkes köylü insandı. Ben bile hatırlıyorum yani köyümüze gittiğimiz zaman dedemizin kaldığı ev var. Oralar hep şeydi. Balçık, kerpiç. Ne olmuş? Çamurla sıvanmış evlerdi. Orada yaşıyorlardı insanlar. Ama şimdi gittiğiniz zaman bakıyorsunuz ki Allah-u Teala öyle bir bolluk vermiş ki köylerde bile ne var? İnsanlar yarışıyorlar. Herkes bunu bilir. Öyle değil mi? Allah Resulü de bunu kıyametin bir emaresi olarak, bir alameti olarak zikrediyor. Diyor ki ardından ثُمَّنْ تَلَقَ فَلَبِسْتُ مَلِيًّا Bu soru soran kimse Peygamberimize önce İslam'ı sordu, sonra imanı sordu, sonra ihsanı sordu, sonra kıyameti sordu. Ayrıldı gitti. Ömer diyor ki radıyallahu anh, bir süre bekledim, kaldım. Allah Resulü diyor ki ya Ömer etedri men is-sail? Ömer bu gelen kimdir biliyor musun? Soruları soranın kim olduğunu biliyor musun? Ömer diyor ki Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sürekli söylüyoruz sahabede bir edep. Edep var yani. Bilse bile çoğu zaman diyor ki Allah ve Resulü bilir. Şimdi biz de bence diye başlayan cümleler çok. Din adına bile çok. Bana göre böyle olması lazım. Bir ayette okudum bu böyle. Gibi meselelerde zamanı insanı çok cesurca konuşabiliyor. Ömer diyor ki Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ardından Peygamberimiz diyor ki فَاِنَّهُ جِبْرِيلُ Bu gelen Cebrail'dir. اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ Size dininizi öğretmek için geldi. İnanın bu hadiste İslam dini ne yapılıyor? Şerh ediliyor, açıklanıyor. Önce İslam'ı soruyor, ardından iman, ardından da ihsanı soruyor. Bu mertebeleri iyi bilen ve bu mertebelerin tahsili için gayret eden bir kimse Allah'ın izniyle ahirette mutlu olan kullardan olur. Kabrinde mutlu olan kullardan olur. Bizler böylece bu hadisin şerhini tamamlamış olduk. Yaklaşık olarak 4 haftaya yakın zamandır şerh etmeye çalıştık. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta 40 hadis adlı kitabımızın 3. hadisinden devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.